Ayrım 42, şairin romanı Murathan Mungan, sayfa 474. Çok eski bir gün batımı. Odragend'in dış mahallerini gezip azıcık kuzeye çıkan herhangi birini, güçler dengesi meydanın az ilerisinde bin yıldır hüzünlü bir suskunlukla güneşin batışını seyreden Büyük İmparator Oregano'nun dev heykeli ve onun başını bekleyen kızıl kum taşından yapılmış yüzlerce askeri karşılar. Bir hareketin hemen öncesinde taşlaşıp kalmış gibi duran bu asker heykelleri, onlara dokunulduğu an hayata kaldıkları yerden devam edebileceklerini düşündüren saklı bir enerjiyle yüklümüş gibi görünürler. Her an atağa kalkacakmışçasına kaslarında hazır beklettikleri dirimin titreşimi giysilerindeki kıvrımların altından bile belli olur. Her bakımdan aslında sadık yapılmış bu heykellere canlılığını veren şeyin, onların aşırı gerçekçi betimlerinden çok çıplak göze görünmeyen ama varlıklarından taşan bu gizil güç olduğunu düşünenler çoktur. Kendilerini her gören çekimlerine kapılıp büyülenmesi bundandır. Motta'nın bu heykeller hakkındaki görüşlerini 20 yıl sonra da değişmiyor. Her bir askerin üzerinde uzun uzun ve özenle çalışıldığı belli oluyor. Birliklerin armasını taşıyan kemer tokalarından süvari başlıklarına, tabanları kabaralı postallarından çift kılıklı sadaklarına varasıya en önemsiz görünen ayrıntının bile olağanca canlılığıyla betimlendiği bu heykeller, ilk bakışta insanın üstünde bir örnekmiş izlenim bıraksa da tek tek her birinin yüzüne farklı bir hayat hikayesini düşündüren izler ve ifade farklılıkları kazınmış. Sonuçta onları hem ait oldukları ordunun bir parçası kılan hem de her birinin tek başına birer birey olduklarını düşündüren farklı ayrıntılarla zenginleştirilmiş bir büyük resim çıkıyor ortaya. Z ile Taga'nın yolculukları sırasında belki de en mutlu oldukları an, kendi boylarındaki bu heykeller arasında çocuklara özgü bir sürüklenme duygusuyla kendilerini kaybedercesine gezip dolaştıkları andı. Beş kişilik sıralar halinde saf tutup mekanı düzenli bölükler biçiminde yayılmış olan yüzlerce askerin arasında mutluluktan kanat takmış gibi koşturuyor. Kendilerini adeta onların zamanında onlardan biriymiş gibi hissediyor. Zihinlerinde kurdukları türlü çeşitli oyunların sürükleyici hayallerine kapılıyorlar. Yüzlerce heykelin donuk, cansız varlığı sırasında o güne dek önemini yeterince kavramadıkları bir gerçekle yüzleşir gibi canlı olmanın, hareket edebiliyor olmanın, var olmanın, dipdiri mutluluğun çocuklara özgü şımarık bir sevinçle keşfediyorlar. Heykellerin donuk yüzeyine baktıkça zaman içinde sonsuza kadar katılıp kalmanın nasıl bir şey olduğunu anlamaya, hayal etmeye çalışıyorlar. Yalnızca koşuşturmaktan yoruldukları için değil, zaman zaman kapıldıkları bu düşüncelerden ötürü de arada bir durup sakinleşip derin soluk alıyorlar. Çocuklar çoğu kez birbirleriyle değil, kendi korkularıyla oyun oynarlar diyen Mota, şimdi Z ile Tagan'a bakarken bir kez daha haklı olduğunu düşünüyor. Güçler dengesi meydanına vardıklarında karşılaştıkları yaşlı bakıcı, Oregano heykelinin önündeki uçurumun altında yamaçlarda dün büyük bir çökme yaşandığını, otlanma niyetiyle aşağıdaki ovadan tırmanmış olan koyun ve keçi sürüsünün şimdi uçurumun dibinde yattığını, mutlaka daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmıştı. Bir sürü hayvan kayalıkların arasındaki derin yarıklarda kaybolmuştu. Bu nedenle Motta askerlerin arasında yeterince oynadıklarını düşündü Z ile Tagan'a, Oregano heykelinin yanı başında gün batımı seyretmeyi önerdiğinde uçuruma fazla yaklaşmamaları gerektiğini bir kez daha tembihleme gereği duyuyor. Azıcık yaklaşıp gözcüyle bakıldığında gerçekten uçurumun dibinde koyun keçi ölülerin üst üste yığılmış olduğu görülüyor. 13 dolunaylı yıl şenlikleri başlamamış, kentte henüz yabancılar doluşmamış olduğu için ortalık tenhaydı. Onlar iki yanı kemerli sütunlarla süslenmiş taş zeminli ana geçitte Oregano'nun heykeline doğru kararlı adımlarla yürürken etrafta kimseler görünmüyordu. Az önce kendileri gibi dolaşan tek tük kişiler de herhalde şehre dönmüş ya da akşamüstü sungusu içinde evlerine çekilmiş olmalıydılar. Yalnızlaşan manzara onların da yalnızlıklarını büyütüyordu sanki. Oregano heykelin yanına vardıklarında uçurum başına fazla sokulmadan temkin içine batan güne karşı elle tutuşup durdular. Bir yandan gözcüyle Oregano'nun yüzüne bakmaya, onun bu manzarada ne gördüğünü anlamaya, bir yandan da güneşin batışını kaçırmamaya çalışıyorlardı. Az sonra sabitlenmiş bir dalgına gömüldüler. Büyülenmiş gözlerle uçsuz bucaksız görünüşe dalıp gittikleri kahreci güzellikteki manzarada bugüne dek gördükleri gün batımlarının hepsinden farklı bir sihir vardı. Adını koyamadıkları soluk kesici doğaüstü bir şey. Gün batımının gökyüzüne eriyerek dağılan renklerine daldıkça kırmızı, mavi, yeşil, mor, kızıl, sarı diye nitelendirilenlerin aslında ne çok çeşit olduğunu düşünüyor. Bir kez daha renklerin sayılamazlığının, adlandırılamazlığının ayrımına varıyorlardı. Manzaranın tılsımlı çekimine tutulmuş gibi kımıltısızlığın dilsiz sükuneti içinde bir süre öylece kala kaldılar. Sonra gün batımının kızıllığı üzerinden yavaş yavaş çekilip alınan bir örtü gibi usulca akıp gitti ufka doğru. Sanki onunla birlikte onlar da çekip gitmişler, geriye küllenmiş gölgeleri kalmıştı. Hava hızla kararmaya başlamış, ortalığı huzur verici olmaktan çok tedirginlik uyandıran bir sessizlik almıştı. Onlar içinde erip kayboldukları manzaranın esrettiği ruh haliyle kendilerinden geçmiş bir haldeyken yırtıcı hayvanların sinsi adımlarıyla yanı başlarına dek sokulmuş olan uğruların varlığını fark etmemişlerdi bile. Agabun'un peşlerine saldığı isimsiz güçlere bağlı çapulcular çetesinin karanlık yüzlü adamları, kuşaklarının saklısından çektikleri kısa kılıçları, kamaları, çift yüzü bıçakları bir anda üzerlerine saldırdığında gökyüzünü damlayan son kızıllığı, uğruların uğursuz ellerinde havalanmış olan kılıçların metalinde son bir kez parladı. Çapulcular daha ilk hamlede omzuna indirdikleri kılıç darbesiyle Motta'nın sağ kolunu kökünden koparıp almış, boşta kalan çantası Tagan'ın kucağına düşmüştü. Tagan Motta'nın yüzüne sıçrayan kanının sıcaklığıyla bir an uyuşmuş gibi kalmış, olanlara inanması için sanki yüzünü yoklayıp ellerine bulaşan kanı görmesi gerekmişti. Son gücüyle "Kaç Tagan, kaç!" diyebilmişti Motta. Karnına, sırtına şimşek hızıyla ard arda inen kılıç darbeleriyle bir anda olduğu yere yığılmıştı. Artık sesi çıkmıyordu. Gene tek hamlede Zeyn başını vücudundan koparıp alan kılıç darbesini gördüğünde Tagan birdenbire küçük vücudunu taşıyamayacağı yoğunlukta bir korkunun enerji dalgasıyla yüklendiğini hissetti. Üzerine yapılan hamleleri orman hayvanlarının içgüdüsüne özgü bir çeviklikle savuşturmayı bilmiş, bir tazı yavrusu çabukluğuyla şaşırtmayı becerdiği katillerin arasından sıyrılıp kaçmayı başarmıştı. İyi koşuyor, sert zikzaklar çiziyor ama nereye gitmesi gerektiğini bilemiyordu. Bildiği tek şey artık yalnız, yapayalnız kaldığı bir başına olduğuydu. Durup olanları anlamaya çalışmanın hayatına mal olacağını anlamıştı. Ardına takılıp kovalayanları oraya buraya sapıp oyalarken geride kalan ötekileri Moddah'la Zeyi vahşi kasapların kayıtsızlığıyla parça parça edişlerini, etlerini doğrayıp oraya buraya savuruşlarını görüyordu göz ucuyla. Daha sonra işini bitirmiş olanların aralarına katılmasıyla kendisini kovalayanların sayısı artmış, ellerinden kurtulması iyice zorlaşmıştı. Bu sırada ilk darbe yüzünü aldı. Ağzına sızan kan yüzün orta yerinden yarıldığını söylüyordu ona. Ardından omuz başını sıyıran bir bıçağın, bacağını çizen bir kamanın, sırtını yalayıp geçen bir kılıcın vücuduna bıraktığı izler gücünü, hızını yavaşlattı. Korunmaya çalışırken elleri yol yol çizip kan içinde kalmıştı. Çapulcular Tagan'ın gücünü yitirmeye başladığını fark etmişlerdi. Onunla küçük bir hayvan yavrusuyla oynar gibi oynamaya başlamış, kovalamaların vahşi bir eğlenceye dönüştürmüş son kurbanlarını aceleye getirmemenin tadını çıkarıyor gibiydiler. Bir süre sonra hep aynı yerlerde dönüp durduğunu, yüzüne sallanan tehditkar kılıç hamlelerinin onu uçurumun kenarına kadar getirmiş olduğunu fark ettiğinde kaçacak yer kalmadığını anladı. Uykusunu yürüdüğü zamanları, uyurken gezdiği söylenen tehlikeli duvarları, yüksek köprüleri, kanal boylarını hatırladı. Gene uykusundaki gibi yürüyebilir, uçurum başlarında korkusuzca dolaşabilirdi. Başını çevirdiğinde uçurumun dibinden birdenbire yükselen rengarenk dev bir uçurtmanın kendisini almaya geldiğini gördü. Motta ile Zeyn kendisini almaya gönderdikleri uçurtmanın ipine bireyinin her zamanki cüneyle tutunup kendini boşluğa sevinçle bıraktı. Bir anlığına da olsa Oregon'un yüzünü tam karşıdan görebilmişti, biliyordu. Uyandığında babası ona "Bırak numara yapmayı Tagan, uyumadığını biliyoruz, yeter artık. Hadi dön yatağına yat çabuk," diyecekti. Yalnızca bir gün batımı. Artık her gün birlikte geziyorlardı. Usan Geyman'ın pek sevdiği o düşük kulaklı, sevimli Nabetraların çektiği üstü kapalı küçük arabalardan biriyle Odragend'in kuzeyindeki güçler dengesi meydanına kadar gidip oradan Oregano ve askerlerinin bulunduğu büyük uçurum kıyısına yürümeyi, ardından birlikte gün batımını seyretmeyi kararlaştırmışlardı. Şimdi yol boyu hafif bir esintide yeni çiçeklenmiş ağaçların baş döndüren rayhası eşlik ediyor onlara. İki yanı kılıç dilinde uzun otların, gövermiş çalılıkların sardığı yolda meydana çıkan tepeye tırmanırken uzakta dikili taş benzeri tek parça bir kütle dikkatini çekiyor Bendag'ın. Gözlerini kısıp koyu kırmızı renkteki bu taş kütlenin ne olduğunu anlamaya çalışıyorsa da gözleri iyi seçemiyor. Eskiden orada öyle bir şey olmadığını hatırlıyor yalnızca. Demek yeni olmalı. Tam soracak ya Usain Gaiman'ın anlattığı renkli hikayelerin sürükleyiciliğine dalıp unutuyor. Yaklaştıkça bu taş kütlenin Oregano'nun heykeline yakın büyüklükte bir ikinci anıt heykel olduğunu görüyor Bendag. Arabadan indiklerinde ise meydana gelenleri olağanca görkemiyle karşılayan bu anıtın uzaktan sanıldığı gibi tek kişinin değil elle tutuşmuş üç kişinin heykeli olduğu anlaşılıyor. İki yanı kemerli sütunlarla süslü taş zeminli uzun geçidin bir ucunda Oregano, bir ucunda da bu anıt duruyor. Oregano güneşin battığı yere bakarken diğer ucundaki anıtın heykelleri şehre, insanlara, yerküreye bakıyorlar. Şaşkınlığını üzerinden atamamış. Eskiden burada böyle bir şey yoktu diyor Bendag. Onun kapıldığı gözle görülür hayrete ilk anda bir anlam veremeyen Usain Gaiman birdenbire bu anıtın onun yokluğunda dikildiğini, dolayısıyla Bendag'ın bilemeyeceğini akıl ediyor. Utanç anıtı bu diyor Usain Gaiman. Usta bir yontçunun ellerinde cap canlı biçimlendirilmiş ortada bir adam iki yanında ellerinden tuttuğu iki çocuk heykelinin bulunduğu anıtı göstererek peki bunlar kim diye soruyor Bendag. Motta ve çırakları Z ile Tagan. Motta mı? Şiir filozofu Motta. Üzüntünün hızla acılaştırdığı bir sesle inanması çok güçmüş gibi Motta öldü mü diye ekliyor Bendag. Duymamış olmalısınız doğru ya, yokluğunuzla Anakara'da çok şey oldu. 50 yıl önce 13 Dolunaylı yıl şenliklerinin hemen öncesinde tam burada o ve çırakları hunharca katledildi. Cesetleri parça parça edilip etleri vahşice doğrandı. Ölülerinden geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı bulduklarında. Parçalarının bir kısmını uçurumun dibinden topladılar. Sağa sola atılmış olarak bulunan bu çocuk eli, bir çocuk ayağı, bir çocuk kulağı, bu Zeyn, bu Tagan'ın olmalı diye mezarlarına bölüştürüldü. Mottah'tan geriye uzunluklarına bakılarak bunlar da Mottah olmalı dedikleri birkaç kemik kalmıştı yalnızca. Parçalanmış bir kafatasının üzerine yüzü bile bulunamadı. Acıyla buruşmuş bir yüzle niye peki diye sordu Bendag. Niye? Niyesi nedeni yok. Hırsızlık desen ortadaki vahşeti açıklamaya yetmiyor. Niçin bu biçimde hunharca öldürüldükleri, bunu kimlerin yaptığı hiçbir zaman anlaşılamadı. Herkes için utanç verici, kirli bir muamma olarak kaldı. Sonunda göçeme kabilelerden yolu buraya düşen çapulcu katillerin işi olmalı diye bağlandı gitti. Nasıl hiç haberim olmaz bunlardan dedi Bendag. Nereden olsun dedi Usain Gaiman. Siz uzaklardaydınız. Bir an gözleri daldı Bendag'ın. O tarihte kendi hayatında olanları hatırlamaya çalışıyor gibiydi. Neden sonra iç çekerek hem de çok uzaklardı dedi. Sonra bir şey daha hatırlamış gibi 50 yıl önce demiştin değil mi? Benim gittiğim yılın şenliği miydi? Bir an durup düşündü Usain Gaiman. Bu karşılaştırmayı yapmak hiç aklına gelmemişti. Öyle olmalı dedi. O yılın şenliklerine davetli olduğunuzu hatırlıyorum. Sonra bir an durup ardından kararlılıkla ekledi ve gelmediğinizi çok iyi hatırlıyorum. Evet, o yılın şenliğine çağrılıydım ama kimselere haber vermeden kaçıp gitmiştim. Belki gitmeyip buraya gelmiş olsaydım onlar ölmezdi dedi. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki hayat böyle bir şey değil bilge şahit. Çoğu kez orada olmamızın ya da olmanızın hiçbir şeyi değiştirmediği durumlarla akıp gider hayat dedikleri değil mi? Bir süre kederli bir sessizlik içinde sustular. Bendag böyle olmadığını bildiği halde onların çoktan sonsuzluğa çekilmiş donuk yüzlerinde geride bıraktıkları zamana ait bir şeyler görecekmiş, olup bitenleri anlamasına yarayacak bir ipucunun izini bulabilecekmiş gibi bakıyor. Onlar ise bir gün dönüp gelecek, adaleti bekler gibi doğruya bakıyorlar. Çocukların gözlerindeki ümit dolu bakışlar, yanaklarının az önceki bir gülümsemeden arta kalmış gibi görünen gamzeler, sonradan başlarına gelenleri bilenler için bambaşka bir keder uyandırıyor. Onlardan kalan et ve kemik parçaları bulunduktan sonra Odragend'den ileri gelenleri buraya bir utanç anıtı dikilsin diye buyurmuşlar. Muttah'ın Z ile Tagan'ın bu topraklarda zalimce akıtılan kanlarının anısı sonsuza kadar taşlaşsın, Odragent ve Anakara Butancı'nı hep hatırlasın istemişler. Bu nedenle Doğu Rak kraterinin yakınlarındaki taş ocaklarından getirtilen kan taşından yapılmasını buyurmuşlar. Bundan böyle övüncümüz, küçük utancımız büyük olsun demişler. Bir hayat gerçeğini yeniden tartarcasına bir an susup ekliyor. Katiller Muttah gibi birinin kaç yılda bir yetiştiğini hiçbir zaman bilemeyecek işler arasından çıkar hep, değil mi? Tavada şiir kahvelerinden birinde konuşmayı hatırlıyor Bendak. O gece çadırların birinde Muttah'ın yolculuk notlarının okunacağını söyleyen genç adamın sesindeki o zaman anlamlandıramadığı kederi hatırlıyor. O kedere şimdi ortak olmak istercesine tekrar başını kaldırıp uzun uzun bakıyor Muttah'a, çıraklarına. Bazı heykeller karşısında insan yaşadığına sevinemiyor. Antın önden meydana inen basamakların tam ortasına yan yana yerleştirilmiş üç mezar heykeldeki sıralamayla Z, Muttah, Tagan diye dizilmiş. Kır çiçekleri, andaç kaseleri, kokulu tüslü kapları ve içi su dolu tazlar onların unutulmadığını söylüyor. Muttah'ın mezarının başına çöküp ona alçak sesle bir şeyler söylüyor Bendak. Bu mahrem anda onları yalnız bırakması gerektiği düşüncesiyle biraz uzakta duruyor Ulsan Geyman. Neden sonra başına gelip usulca omuzuna dokunarak güneşi kaçırmayalım, onlar için de bakalım diyor. İnsan ne yaşarsa yaşasın sonunda her şey bir gün batımına bakıyor, değil mi diyor Bendak. Basamakları çıkıp taş zeminini geçip de güneşe yetişmeye çalışan kararlı adımlarla ilerleyerek Oregano'nun sonsuzluğa dalmış gibi baktığı ufka bakmaya gidiyorlar. Kafes. Üzerindeki konuşma cübbesinin ağırlaştırıcı etkisini hissediyor omuzlarında. Kalabalıklar karşısında yapılan konuşmalarda adet olduğu üzere önce kollarını dirsekten kırıp iki yana açarak kendisini dinlemeye gelenleri esenleyip selamlıyor. Sonra sesini temizleyip yazılı olarak hazırladığı konuşmasını okumaya başlıyor. Bugün burada babamdan söz etmeden bu konuşmayı yapabileceğimi sanmıyorum. Çünkü bugün karşınızda olmamı büyük ölçüde babama, onun bendeki ağırlığına, hayattayken yaptığı uzun soluklu araştırmalara, tüm bunların yaşamımda bir yön tayin etmek için benden kışkırtmış olduklarına borçlu olduğumu biliyorum. Nezaketten yahut sözde değer bilir bir tutum sergilemek adına yapılmış yapmacık konuşmaların dışında, oğulların bu borçtan rahatlıkla söz edebilmeleri hiç de kolay iş değildir. Bunun iştenlikle yapılabilmesi için çok fazla şey gerekir. En azından babaların ölmesi, aradan yılların geçmesi, günün birinde oğulların kendilerinin baba olması, baba gölgesinden kurtulmuş bir hayat kurulabilmesi, ödeşmelerin, pişmanlıkların, geçmiş hesapların üzerinin kapatılması ya da unutkanlığa emanet edilmesi gibi pek çok şey sayılabilir bunun için. Bir an durup dinleyenlerin yüzünde gezdiriyor bakışlarını. Babam yıllar önce öldü. Haritada yerini bile bilmediğim, aramaya kalkışsam bulamayacağım çok uzak diyarların birinde öldü. Öldüğünden bile çok sonra haberimiz oldu. O kendisinin tutkularına, meraklarına, uzaklara ve sözcüklere adamış bir garip adamdı. Bu nedenle her zaman evinden uzaklarda yaşamak zorunda olan, her karşılaşmamızda beni biraz daha büyümüş görmekten sadece bir şaşkınlık duyan, hayatımda varlığından çok yokluğunu hatırladığım bir adam. Evde birlikte geçirdiğimiz kısa süreli buluşmaları ne zaman yeniden uzaklara gideceği korkusuyla doya doya yaşayamazdım bile. Çatımızın altındaki geçici varlığı onu yeniden kaybetme korkumu diri tutar. O gittikten sonra evdeki boşluğundan ötürü duyacağım acıyı hatırlatarak mutluluğumu gölgelerdi. Bu nedenle onunla geçirdiğim her anı hafızaya kazımaya çalışan acıtıcı bir yoğunlukla yaşar, evin her köşesini kuşatan varlığından yorgun düşerdim. O evden ayrılıp yeniden yollara düştüğünde gövdem kendini bırakır, bütün kaslarım gevşer, nedenle mutsuz olsam da kendimi boşalmış bir yay gibi rahatlamış, hatta uyuşmuş hissederdim. O gittikten sonra hülyalı bir yorgunluk içinde günlerce yataktan çıkmadığım olurdu. Yetim yası tutardım. Çocukken bilmeyiz ama bütün geleceğimiz çocukluk yalnızlığında yatar. Matematiğin gücünü de bana yalnızlığım keşfettirdi. Hayatta pek çok şey yalnızlıklarımıza borçluyuzdur. Yalnızlık sıcak bir şey değildir, ısıtılması gerekir. Benim yalnızlığımı rakamlar ısıttı. Babamı çok sevdim ama onu tanımadım. Benim böyle bir fırsatım olmadı. Rakamlar sayılar tuttu elimden, ben onlarla büyüdüm. Onu yerkürenin bütün ormanlarını dolaşıp, her çeşit ağaçtan yaprak toplayan, sonra bu yaprakları kendince kümelendiren çok bilmiş bir orman cini olarak hayal ediyorum. Hayattayken yıllar boyu toplamış olduklarından istediği gibi bir sonuca ulaşamadı belki ama bıraktığı miras da bugün bizlerin önemli bir sonuca varmasını sağladı. Babamın ne kadar çok yer gezip ne kadar çok yaprak toplarsa kesinleştirebileceğini sandığı sonuçlara ben kendimi yollara vurmadan dağ tepe aşmak, orada burada gezmek zorunda kalmadan hatta evimin eşiğinden dışarı adım bile atmadan matematiğin yardımıyla ulaştım. Babamın tek tek yapraklarını topladığı ormanın sırlarına oturduğum yerde vakıf oldum. Babamı geçmek, onunla yenişmek arzusu muydu bu? Onu bizden uzakta, yollarda geçirdi, tüm hayatını boşa çıkarmak isteği mi? Emin değilim. Yalnızca bunlar olamaz. Hayatın bundan çok daha karmaşık olduğunu biliyorum. Belki de hayatlarımızı ilginç kılan bu karmaşalardır. Matematiğin düzenine belki de bunun için sığınırız. Yaşamın karmaşasında soluklanmak ve bir şeyleri kesinleyip bir şeylere güvenmek için. Babam sözcüklere ve işaretlere bağlılığı nedeniyle olsa gerek, Okanyus gibi okunmasa da söylenmesi de hayli zor bir ad koymuş bana. Adeta beni adımla ödevlendirmiş. Yaşamım boyunca adımla mühürlenmiş ödevimi sabırla yapmaya çalıştım ben de. İçinizde en azından bazılarınız biliyordur. Babam bütün Anakara'da sözlükçü Dohanaralı Tarkusyu olarak tanınır. Her gittiği yerde saygı ve itibar görürdü. Anakara'nın öteden beri konuşup yazılan çeşitli dillerinde geniş sözcük taraması yapmış, bunun sonucunda içeriği en kapsamlı sözcükleri o hazırlamıştır. Geçmişi hayal etmek her zaman kolay değildir. O yıllarda araştırmacılar için her şey çok daha zordu. Az kullanılan ya da hiç bilinmeyen sözcüklerin ardı sıra köy köy dolaşan lehçe araştırmacıları ve sözlükçüleri binlerce sözcük derliyorlardı ama bir dilin nasıl işleneceğine dair en basit matematik ilkelere bile ulaşamıyorlardı. Babam da bunlardan biriydi. Ömrünü dilin mantığını, işleyiş biçimini, yapılandırmasını çözümlemeye, matematiğini anlamaya adadı. Kendinden öncekiler ve pek çok kuşaktaki gibi o da çok sayıda sözcük toplamanın, bunları birbirleriyle karşılaştırmanın, sözcüklerin kökenlerini, ses kaynaklarını keşfetmenin, o dilin yapısını çözümlemeye yeteceğini sandı. Onlar sözcük dağarcığında ne çok malzeme biriktirebilirlerse o kadar sağlam ve çabuk sonuç alacaklarına inanıyorlardı. Gene de babam diğerlerinden bir adım ilerideydi. Adın kafes koyduğu dilin sayısal mantığına ulaşmayı amaçlayan bir modellendirme tasarısı üzerine çalışıyordu. Bunu gerçekleştirmek için bir dili diğerinin içine hapsedip diğerini ancak şifreyle geçit veren bir dil düzeneği kurmak istiyordu. Sonra bir gün öldü ve kapısı açık kaldı kafesin. Şimdi ben onun ölümünden onca yıl sonra sonuçlandırdım bu modellendirmenin adını babamın aziz hatırasına hürmeten kafes koydum. İnsanoğlunun bütün var olma çabasını özetleyen eski bir şairin şu dizesidir belki de. Bir kafes kuş aramaya çıkmış. Durup su içti. Hem dili kurudu hem de babasından söz ederken kabaran duygularını biraz olsun yatıştırmak için. Matematiğin sadece rakamlarla, sayılarla uğraştığını ve kendini sadece onlarla ifade ettiğini sananlar yanılırlar. Matematik bütün evrenin dilidir, harflerin, sözcüklerin de. Bu nedenle şairlerle matematikçi arasındaki akrabalık sanıldığı kadar gizli ya da dolaylı değildir. Sayılarla harflerin sözcüklerin arasındaki akrabalığını tamamını çözüp anlaşılabildiği söylenemez bugün. Benim araştırmalarım da bunun yalnızca bir parçasıdır elbet. Matematik bir gerçekliktir. Bilirsiniz şair de tıpkı bir matematikçi gibi betimsel ve gerçekliğe bağlı değildir. Varsayım olarak ileri sürdüğü önsavların uygunluğuna bağlıdır yalnızca. Görülmezliğin kesinliğidir matematik. İyi şairlerin yakından bildiği gibi bir şiir, matematiğin evrendeki görülmezliğine ne denli yaklaşabilirse o kadar iyi şiir olur. Burada bu kadar şairin arasında tutup şairler için sayıların öneminden söz edecek değilim. Tıpkı Kohragant'ın buluntu tabletlerinde görüldüğü gibi onlar da kendi şiirlerine gömerler geçmişi. Şimdiyi ve geleceği var eden kendi hayatlarının kişisel sayılarını. Durup soluklandı. Kendisini bu konuşma sırasında yalnız bırakmayan, ön sıralarda oturan karısı ve çocuklarıyla Jamin, Horat ve haritacı K ile bu kez göz göze gelmekten kaçınmadı. Onların gözlerindeki sevgi, şefkat, gururla içinin gücünü tazeledi, kuvvet buldu. Okanyus konuşmasının geri kalanını savlarını doğrulacak çeşitli örneklerle zenginleştirerek sürdürdü. Konuşmasının bundan sonrasında zaman zaman konuyla doğrudan ilgili olmayanların ilgisini gevşetecek ölçüde teknik konulara kaydı oldu. Üzerinde çalıştığı dil modellendirmelerini şemalarla gösterip bunları nasıl çalıştıracağını anlattı. Ölü dillerin farklı yapılarının teknik çözümlemesi konusunda geliştirdiği yeni yöntemlere ilişkin bilgiler verdi ve asıl önemlisi farklı sayılama basamaklarıyla işleyen yeni şifreleme düzenekleri hakkında meraklıların ilgisini kışkırtan açıklamalarda bulundu. Konuşmasının babasının aziz hatırasını ve seyircilerini selamlayarak tamamladığında gözleri dolmuş, hafifleyen yüküne karşın omuzları ağırlaşmış, duruşu adeta çocuklaşmıştı. Ana karanın dört bir yanından kopup bir araya gelmiş herkes bugün yalnızca matematik ve şiir hakkında bir şeyler öğrenmiş değildi. Bir baba oğlun hayat hikayesi üzerinden yaşamın döngüsel sürekliliğine ilişkin insanlık kadar eski kök bilgileri de tazelemişti yürekleri. Okanius bütün hayatını böyle bir anın ödülü için yaşamış gibi sabrı tanımış bir minnetle bakıyordu ayağa kalkıp kendisini ayakta alkışlayan coşkulu kalabalığa. Birden yaşam boyunca hiç özlemediği kadar babasını özlediğini hissetti. Ölmüş birini özler gibi değil, nicedir dönmesini beklediği çok uzaktaki birini özler gibi. 42. ayrımın sonu, sayfa 488.